Ayrım 50, sayfa 521. Gülcemal, Selanik limanına girdiğinde İra'nın kalbi heyecandan duracak gibi oldu. Sanki vapur, onun inmesini beklemeden kalkacakmış gibi, yangından mal kaçırırcasına oğluna sarılıp yolcuların arasına katıldı. Onun telaşını gören Namık, ''Leyla!'' diye bağırınca durup baktı. Namık, ''Beklesene be kadın, ne bu telaş, yine dünyayı unuttun ha!'' diye çıkışınca İra biraz sakinleşti. İlk kez kocası kendisine böyle sıradan davransa da bunu çok umursamadı. Bütün ilgisi limana kaymıştı. Mübadele günlerindeki limandan eser kalmamış, o canı burnundaki mahşeri kalabalık gitmiş, yerini normal bir görüntü almıştı. Gemiler, mamlalar yanaşıyor, balıkçılar bir köşede ağlarını onarıyor, depolar boşaltılıp dolduruluyor, şık giyimli yolcuların bazıları biniyor, bazıları da iniyordu. Limanın bu farklı görüntüsü, İra'nın geçmiş yolculuğunun mekanlarından geçerken yaşadıklarının acısının tazelenmesini engellemiş, Filipya'ya ve Selanik'teki arkadaşlarına kavuşmanın heyecanı bunun önüne geçmişti. Namık, malların teslimiyle ilgileneceğini söyleyip, onları son moda bir Chrysler otomobile bindirip gönderdi. İra, geçen 2 yıl içinde Selanik'in de liman gibi çok değişmiş olduğunu gördü. Sokaklardaki ardı arkası kesilmeyen bahtsız mübadil konvoylarının yerini günlük koşuşturma almıştı. Her taraf sanki biraz derlenip toparlanmıştı. Ancak yol boyunca kulağa çarpan seslerden, yanı başlarında bu fiyakalı otomobile meraklı bakanların çoğunun Anadolu'dan gelen göçmenler olduğu hemen anlaşılıyordu. Selanik'e adım atar atmaz kamyonla gittiği yolu arabayla 5 dakikada almışlardı. Yolculuğun bu kadar kısa sürmesinin beyninde yarattığı karmaşayla evi buldu. Ancak daha araba yavaşlar yavaşlamaz çevresine bir grup meraklı çocuk sardı. İra içlerinde tanıdık birini aradı ama bulamadı. Mürebbiyeye valizden bir paket şekerleme çıkartıp çocuklara dağıtmasını söyledi. Mürebbiye önden inerek şekerleri dağıtmaya koyulurken İra kucakladığı oğluyla heyecanla eve yöneldi. Bahçe kapısını çalmak üzereydi ki genç ve güzel bir kız elinde bir tepsiyle kapıdan çıkınca İra pastane işinin sürdüğünü anladı. Kendisini merakla süzen kıza ''Ben İra'' dedi heyecanla. ''Aa İra, İra, Filipya, seni anlatıp duruyor, inanmıyorum'' dedi kız şaşkın bir halde. Sonra içeriye seslenerek ''Kızlar, İra gelmiş'' deyince bir anda çevresini 5-6 kız daha sardı. Kızlar onun adını söyleyip sevinçle çevresinde dönenirken İra'nın kafasından Filipya'nın burayı terk edip başka bir yere taşınmış olabileceği ihtimali geçti. Ancak kızlardan biri ''Kiril, çabuk Filipya'ya haber ver, hadi'' deyince 16-17 yaşları arasındaki bir genç kız ok gibi fırladı. Çevresini kuşatanların heyecanı yavaş yavaş yatışınca İra bahçede de bir takım değişikliklerin yapıldığını fark etti. Müştemilat onarılmış küçük bir fırın haline getirilmişti. Kızlardan biri birden aklına gelmişçesine fırına doğru fırlarken ''Eyvah ekmekler tüh yandı'' diye küçük bir çığlık kopardı. İçlerinden biri ''Buyurun içeri buyurun hay Allah elimiz ayağımız dolandı birden'' dedi sevinçle. İra konuşmalarından kızların Anadolu'dan gelen mübadil kızlar olduğunu hemen anladı. Ancak bütün o curcuna içinde gözü dut ağacına ve tulumbaya ilişince birden hücum eden gözyaşlarını tutamadı ve ağlamaya başladı. Sanki Göreme'de yola çıktığı günden itibaren yitirdiklerini oraya gömmüş gibi ağlıyordu. Agnes ve Ledo'nun mutlu görüntüleri tulumbanın başında duruyor ve ona gülümsüyordu. Kızlar kenara çekildi, İra ağır ağır gidip Agnes'in her zaman oturduğu yere oturdu ve dut ağacına sarılıp hüngür hüngür ağlamaya devam etti. İçeriye dalan mürebbiye hızla koşup enisi onun kucağından alarak kızlarla birlikte içeri geçti. Filipya yanında evlatlı kaldığı Alexandra ile birlikte içeri girdiğinde İra'yı öyle ağaca sarılmış ağlarken buldu. ''Kınalı kuzucuğum İra'mı?'' diyerek koşup boynuna sarıldı ve o da ağlamaya başladı. Karşılarında birbirlerini gören iki kadın uzun bir süre geçmişin ortak acılarına teslim oldu. Kendini ilk toplayan İra oldu. İra, kaynağı birbirine karışmış gözyaşlarını silerek ''Gel, gel sana enisi göstereyim'' dedi. Sanki misafir gelen Filipya'ymış gibi elinden tutup onu içeri götürdü. Enis çevresini sarmış kızların yaptığı şaklabanlıklar ve yoğun sevgi seli karşısında kahkahalarla gülüyordu. Filipya hızla atılıp onu kucakladı. ''Canım, canım benim.'' İra yüzünü Enis'in bedenine gömen Filipya'nın onda kendi oğlunun kokusunu bulduğunu hissetti ve gülümsedi. İra'nın sürpriz gelişinin evde yarattığı heyecan dalgası biraz yatışınca kızlar evlerine gelen konuklarını doyurmak için kolları sıvayarak sağa sola dağıldı. İki kadın ilk elden anlatmak ve öğrenmek istediklerini heyecanla birbirlerinin sözünü keserek sormaya, birbirlerinin ağzından lafı alarak cevaplamaya başladı. Filipya, Niko'dan yılda bir kere mektup alıyordu. O son görüşmenin dışında bir daha görüşememişlerdi. İra gittikten sonra pastanenin başına Rosa'yı koymuş, evlatlığı Alexandra'yı da ona çırak vermiş, kendisini de kadın çalışmalarına adamıştı. Anadolu'dan gelen mübadillerden annesini, babasını, kocasını yitiren kimsesiz genç kızları eve alarak büyük bir aile kurmuş, 3 ay önce de müştemilatı fırına dönüştürerek hem fırını hem de pastaneyi işletmeye başlamışlardı. İra onun kısacık kestirdiği ve erkenden aklar düşmüş saçlarına, naif bakışlarının yerini alan bilinçli gözlerine, kıvrımlı, biçimli dudaklarının kenarında beliren kırışıklıklara baktı. Filipya sanki İra'nın Selanik'te bırakıp gittiği kişiliğini devralmıştı. Filipya'nın da kendisini merakla izlediğinin farkındaydı. Bir oğlan çocuğu olarak yolculadığı can yoldaşının zengin bir hanımefendi olarak karşısına çıkmasının şaşkınlığını üzerinden atmadığı her halinden belliydi. Filipya olup biteni özetledikten sonra sıra İra'ya geldi. İra da bir orduya gidişini, orada çalıştığı pastaneyi, durmuş ustayla Bahtiyar'ı, sonra evliliğini, kocası Namık'ın tütün için Selanik'e geldiğini duyunca kendisinin de peşine takıldığını bir nefeste anlattı. Kocasının adının Namık olduğunu duyan Filipya şaşkınlığını gizleyemedi. Enis, peki Enis'e ne oldu diye sorunca İra ona sadece hayatındaki güzel olayları anlattığını fark etti. Hayatın ona yaptığı en büyük cilveyi pas geçtiğini. Belki de Filipya'yı üzmemek için bilincinde olmadan öyküsünün bazı yanlarını atlamıştı. O an nasıl anlatırsa anlatsın, kendini ne kadar zorlarsa zorlasın, yaşadıklarını söze dökerken cümlelerin aynı ağırlığı ve samimiyeti taşımadığını da fark etti. Bunun ayırdına varınca daha soğukkanlı bir biçimde anlatmaya başladı. Enis'in ölüm haberini nasıl aldığını, ordudaki foyasının nasıl ortaya çıktığını ve akabindeki tutuklanmayı, Namık'ın evlilik teklifini kabul ederek bu işten yakasını nasıl kurtardığını tek tek anlattı. Ama bütün bunları anlatırken Namık'ın sevgilisinin dayısı olduğunu söylemeye bir türlü dili varmadı. Kaderin bu cilvesini baş başa yapacakları gece sohbetine bırakmayı daha uygun gördü. Heyecan. Kızların kurduğu sofra daha kaldırılmadan sokakta duyulan korna sesiyle birlikte İra hariç herkes dışarı fırladı. Başta Filipya olmak üzere herkesin fena halde merak ettiği enişteyi karşıladılar. Her zaman olduğu gibi mahallenin çocukları krizlerin arkasına takılmıştı. Ancak bu kez sabah da aynı arabayı görmüş olmanın ve yolcusundan şeker almanın getirdiği bir taşkınlıkla biraz daha pervasız davranıyorlardı. Kendilerine hakim olmayanlar arabaya dokunmaya çalışıyor ancak şoförün sert uyarıları karşısında suçu birbirlerine atarak kaçıyorlardı. Ona doğru gelen 5-6 genç kızı gören Namık'ın kafası karıştı. Mürebbiye atılıp evi gösterdi. "Bu kapıdan beyim," dedi. Anadolu Rum'u şivesiyle. Namık kapıya yönelirken Filipya, "Ben Filipya, İra'nın gelini sayılırım," deyince Namık ona elini uzattı. Filipya onun elini alıp saygıyla öpmeye yeltenince Namık hızla geri çekti. "Estağfurullah, hem o kadar da yaşlı değilim hanımefendi," diyerek işi şakaya vurdu. Namık ve Filipya önden, kızlar da arkalarından eve girdiler. Namık bahçeye girince İra'nın ne Selanik'teki ne de Göreme'deki yaşamıyla ilgili kendisiyle çok fazla şey paylaşmadığını fark etti. Yeni boyandığı belli olan güzel bir ev ve çiçeklerle bezenmiş bahçeyle karşılaşınca şaşırdı. Bu kadar bakımlı ve hoş bir ev beklemiyordu. İra'nın geçmişine dair hafızasında oluşan görüntüler, pastanenin bodrumunda yatıp kalkan zavallı çıraktan ve yayladaki o kaba saba hayattan öteye gitmemişti. İçeri girdiğinde İra onu karşıladı. "Hoş geldin," dedi. Namık genç kızların yüreğini hoplatır biçimde karısını öperek "Hoş bulduk," dedi. Kızlar sofrayı bu kez de Namık için donattılar. Namık aç olmadığını söylese de onlara söz dinletemedi. Önüne konulanlardan biraz tatmakla yetindi. Sonra kızlardan biri kahve yapıp getirdi. Kahveyi sunan 16-17 yaşlarındaki Kaliya içlerindeki en güzel kızdı. İra, kocasının kahveyi alırken kızın gözlerine beğeniyle baktığını ve Kaliya'nın bu bakışlardan utandığını hissetti. Gerilse de bunu mesele yapmamaya karar verdi. O an aklından bu gecede Namık'la aynı yatağı paylaşacağı geçti. Oysa Filipya ile sabaha kadar sohbet etmek istiyordu. Üstüne üstlük Namık'ın kızlardan biriyle hovardalık yapma ihtimalini düşününce gerginliği arttı. Namık'ı bir kenara çekip, ''Gördüğünüz gibi Filipya evi kızlarla doldurmuş ve korkarım ki bizim için bir oda ayırmaları biraz zor görünüyor. Mümkünse otelde kalabilir misiniz?'' dedi kibarca. Namık karısının yüzüne bir süre baktıktan sonra muzipçe güldü. ''İlk kez karımın bir akrabasının evine misafir olup onunla tanışıyorum ama gel gör ki karım bana otelde yatmamın icap ettiğini söylüyor.'' diye dalga geçti Namık. İra hemen geri adım attı. ''Sizin rahatınız için dedim. Yoksa Filipya sizi misafir etmekten mutluluk duyar.'' diyerek konuyu kapattı. Namık bir yıllık evliliğinin karısıyla arasında kıramadığı her türlü yabancılığı, mesafeyi bu bir haftalık yolculukta aşmaya kararlıydı. İra'nın gizemli dünyasını, birkaç cümleyle geçiştirdiği geçmişini keşfetmek, kurcalamak ve onu her açıdan ele geçirmek istiyordu. O gece kızlardan ikisine yer yatağı serilince İra ile Namık içinde rahatlıkla bir oda ayrıldı. Namık erkenden odasına çekildi. Filipya ile biraz daha baş başa sohbet etmeyi arzulayan İra, kocasının erken yatmak istemesine aldırmadı. Karı kocanın evliliğine peri masallarını yakıştıran ordulular gibi, Filipya'nın kızları da birdenbire evlerine bir yıldız gibi düşen çiftin dış görünüşündeki büyüye kolaylıkla kapıldılar. İra'nın hemen kocasının ardından yatağa gitmeyişi, hatta gözle görülür isteksizliği karşısında kafaları bir parça karışsa da, Filipya'nın ''Hadi herkes yatağına, bizi biraz baş başa bırakın.'' deyince bunu iki kadının sohbet etme arzusuna yordular. Yataklarına girdiklerinde hepsi İra'nın evliliği gibi bir evlilik hayal ederek uykuya daldı. Baş başa kaldıklarında İra Filipya'ya ''Bir şey diyeceğim ama şaşırma.'' dedi çekingence. Filipya ''Peki şaşırmam.'' diye yanıtladı gülerek. İra ''Namık yani kocam, enisin dayısıdır aynı zamanda.'' dedi. Elindeki elmayı soyan Filipya bir anda irkilince bıçak baş parmağını hafifçe çizdi. Filipya buna aldırmayarak ''Nasıl yani?'' diye sordu şaşkınlıkla. İra daha önceki sohbetlerinde üstüne atladığı detayları anlattı. Selanik'te binmesi gereken gemiyi nasıl kaçırdığını, Gülcemal'in onu orduda bırakışını, sonra Namık'ın pastanesinde işe girişini, Namık'ın onu yaylada görmesini, Enis'in ölüm haberini alışının ardından Namık'ın kendisiyle evlenmek istemesini, doğumunu, tutuklanmasını, sanki Filipya'ya değil de ilk kez kendisine anlatıyor gibi uzun uzun bütün detaylarıyla anlattı. Öyküsünü gerçeğe daha yakın haliyle kurarken Filipya'dan çok kendisini ikna etmeye ihtiyacı vardı. ''Kader, kaderimde bu varmış demek Filipya'' diye ekledi sonra. Filipya parmağında beliren kanı ağzına götürerek emdikten sonra ''Eskiden olsa başka türlü derdin İra ama şimdi kader diyorsun, kader olsun, ne diyeyim?'' deyince İra Filipya'nın kendisini onaylamadığını hissetti. Filipya doğru diyordu. Eskiden olsaydı bunu başına gelen bir haksızlık olarak yorumlayarak isyan ederdi. Ama şimdi yavaş yavaş kendini bunun bir kader olduğuna inandırmak istiyordu. Filipya, İra'nın verdiği cevap karşısında dağıldığını görünce yaptığı yorumdan pişman oldu. Ancak birbirlerine karşı duydukları özlemin ve dostluklarının gücü bu konunun üstünü usulca örttü. Sohbetin belini kırıp uykuları gelince önce Filipya pes etti. Uykusu geldiğini söyleyince İra da çaresiz Namık'ın yanına gitti. Namık derin bir uykuya dalmıştı. İra sessizce soyunup geceliğini giyerek yatağa ilişti. Onun yatağına girdiğini fark eden Namık dönerek karısına sarıldı. İra içinden kocasının bu kalabalık evde kendisiyle sevişmeye yeltenmemesi için dua etti. Sonra yol yorgunluğu ve hasretli kavuşmanın heyecanına teslim olarak o da uykuya daldı. Sabah Namık'ın öpücükleriyle uyandı. ''Ben de seni zavallı bir köylü sanıyordum. Meğer hanımefendilik senin hem ruhunda hem de geçmişinde varmış.'' dedi. İra bir an için onun Filipya ile gece yaptıkları konuşmaları dinleyip dinlemediğinden şüphelendi. Sonra daha o yanlarındayken Filipya'nın anlattığı birkaç olaydan bu sonuca varmasının zor olmadığını düşündü. İra'nın sesi birden tatlılaştı. ''Bunu daha önce keşfetmenizi beklerdim.'' dedi. Sonra ilk kez kocasına adıyla hitap ederek ekledi. ''Namık.'' Namık ona iyice sokuldu. ''Bir ricam var senden.'' dedi İra. Namık iyiden iyiye heyecanlandı. İra ona adıyla hitap etmeyle kalmayıp ilk kez ''Sen'' diyordu. ''Söyle bir tanem.'' dedi. ''Ben de Filipya'yı o adaya götür.'' Onun Niko'yu görmek istediğini hemen anlayan Namık bir an kendini geri çekti. İra ona dönerek "Onu görmemiz lazım." diye ekledi. Namık karısının vahşi yeşil gözlerine, kıvrımları hilali andıran kaşına, biçimli dudaklarına ve daha da önemlisi bu güzel yüze tuhaf bir çekicilik kazandıran kararlı ifadesine uzun uzun baktı. İra, "Senin burada da nüfuslu ahbapların vardır." dedi. Namık, ortağıyla bu işi kolaylıkla çözeceğini düşünmesine rağmen açık vermek istemedi. Birden yüzü bir çocuğunki gibi muzipleşti. "Eğer beni öpersen belki," dedi. İra hiçbir şey demeden bir kardeşi öper gibi onu iki yanağından öptü. Namık, "Bir kadın gibi," diye buyurdu. İra hafiften doğrulup saçlarını geriye attı. Sonra gözlerini yumarak Namık'ı dudaklarından öptü. Namık onu ani bir hamleyle belinden kavradı. Bir anda kendini kaybederek İra'yı deliler gibi öpmeye başladı. İçeridekilerin duymaması için nefes bile alıp vermekten çekinen İra yine her zamanki gibi sessizce kendini ona bıraktı. Namık yine bir dev gibi yanına devrildiği zaman İra hala kocasının onları adaya götürmeyi kabul edip etmediğini anlayamamıştı. Gül. Namık, Gülcemal'in İtalya'dan bir hafta sonra döneceğini bilmesine rağmen İra'yı adaya götürmek için kesin bir söz vermek istemedi. Belki bu süre içinde ortakları ona cazip bir program önerebilir ya da iyi bir ticaret fırsatı daha yakalayabilirdi. Bu yüzden İra'nın ada teklifini kulak ardı etti. O sabah evden çıktığında işlerin yoğun olduğunu söyleyip otelde kalacağını belirterek ayrıldı. Zira sabah giyinirken İra'nın otelde kalma önerisinin kendi işine geldiğini de fark etmiş ama sanki bunu onu mutlu etmek istediği için yaptığını ima etmişti. İra ile Filipia kahvaltıdan hemen sonra hazırlanıp mezarlığa gittiler. Filipia, Ledon ile Agnes'in mezarını yaptırmış ve üstüne kan kırmızısı güller diktirmişti. İra gülleri Agnes'in yüzüymüş gibi sevdi, kokladı, öptü. Uzun uzun ağladı yine. Sanki felaketler yaşanırken kilitlenen ve soğukkanlı olmayı başaran o eski İra gitmiş, yerine sulu gözlü biri gelmişti. Duyguları yeni yeni açığa çıkıyordu. Oysa Filipia sessiz sedasız sırtını mezara dönmüş, ufka bakıyor ve bekliyordu. Uzun bir zaman geçtikten sonra Filipia gelip İra'nın koluna girerek onu kaldırdı. "Hadi gidelim artık. Eğer bu feryat figanların onları geri getirseydi, ben ikisini de çoktan döndürmüştüm dünyaya. Hadi," dedi. İra sanki 80 yaşındaki bir kadının ağırlığıyla sendeleyerek kalktı. "Buradayken her gün gelmek istiyorum Filipia, her gün." "Tamam canım, nasıl istersen," dedi Filipia. Ve İra Selanik'te kaldığı süre boyunca sadece bir gün hariç dediğini yaparak her gün gelip Agnes ile Ledon'un mezarını ziyaret etti. Anastasia. Namık neredeyse tüm Karadeniz'in tütünlerini toplayıp getirdiği Selanik'ten Rum ustaların gitmesiyle birlikte kara borsaya düşen ayakkabı, nal, bıçak, şapka gibi mallarla dönmeyi hedefliyordu. 3 gün içinde bütün bağlantılarını kurup siparişlerini verdikten sonra 4. gün eğlenmek için ortaklarıyla birlikte kendini Selanik'in meşhur kerhanelerine, meyhanelerine attı. İra onun kendilerini Niko'ya götürmeye niyeti olmadığını anladı ve bu işin çaresine kendi bakmaya karar verdi. Giyinip kuşanıp arabaya atlayarak hapishanenin yolunu tuttu. Bu kez Filipia'yı götürmedi. Kapıdaki askerlere müdürün akrabası olduğunu ve onu ziyaret etmek istediğini söyledi. Şık bir krislerden inen bu güzel ve alımlı kadına kapılar sonuna kadar açıldı. Bir asker önüne düşerek onu müdürün odasına götürdü. İra içeri girdiğinde karşısında başka bir adam bulunca hayal kırıklığı yaşasa da belli etmedi. Kendisini şaşkınlık ve hayranlıkla bakan müdür, "İçimden bir ses görmek istediğinizin ben olmadığını söylüyor ne yazık ki," dedi İra'ya gülümseyerek. Ayrım sonu, sayfa 534.